Ayrım 10. Halkçılık ilkesi. Her siyasal dönem kendisini doğuran nedenler ve koşullar ile değerlendirilir. Yakın tarihimizin adına Kemalizm dediğimiz dönemi de ancak kendisini etkileyen yurt ve dünya koşulları göz önünde tutularak nitelenebilir. Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulmuş, ilke ve amaçlara bu savaş saptanmıştır. Bu savaşın ilk ve belirgin özelliği antikapitalist ve anti-emperyalist oluşuydu. Atatürk birçok söylevlerinde amacının tam bağımsız Türkiye'yi kurmak olduğunu ve bu amaçla Ankara'da bir meclis toplandığını söylemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın amacı siyasal, ekonomik ve askeri sömürü altındaki yurt topraklarını kurtarmak ve bu topraklar üzerinde yeni ve çağdaş bir devlet kurmaktı. Çöken ve yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra kurulacak yeni devlet, aynı topraklar üzerinde ve aynı halk unsuruna dayanacağına göre halkçılığın doğduğu koşullara kısaca değinmek gerekecektir. Meclisin yapısı. İlk Büyük Millet Meclisi açıldığında mecliste yer alan meslek gruplarının dağılımı şöyleydi. 40 tüccar, 32 çiftçi, 11 gazeteci, 44 memur, 13 belediyeci, 53 subay, 14 müftü, 13 müderris, 10 şeyh, 5 aşiret reisi ve 1 işçi milletvekili. Doğaldır ki bu meslek dağılımı aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı yürüten meclislerin sosyal kökenlerini de göstermektedir. Kurtuluş Savaşı, milliyetçi subaylar, eşraf ve memur üçlüsüne dayalı bir siyasal kadro ile yürütülmüştür. Bu sosyal yapıdaki meclislerin yurtseverlikleri, Kurtuluş Savaşı'nın kan ve ateş sınavından geçmiş, eşrafın büyük çoğunluğu Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Savaş yıllarında milliyetçi subayların, eşrafın ve memurların ortak amaçları yurt topraklarını kurtarmak olunca, bütün bu sınıf ve tabakaları birleştirmek ve bir tek ulusal amaca yöneltmek gerekiyordu. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk başarısı, bütün yurtsever güçleri bir meclis çatısı altında toplamaktır. Ancak savaş başarıyla sonuçlanıp sosyal devrimlere doğru yönelince, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten eşraf bu kez devrimlere karşı çıktı. Eşrafın kendi egemenliğini sürdürmek istemesi de doğaldı. İşçiler ve köylüler. İşçi sınıf, batıda sanayi devrimiyle ortaya çıkmış ve bir sınıf olarak güçlenmiştir. İşçi sınıfı kendi sınıfsal çıkarı için örgütlenmiş ve bu amaçla kanlı siyasal kavgalara girişmiştir. Batı düşünce tarihi de bu sosyal mücadeleleri izlemiştir. Sanayi devriminin dışında kalmış, üstelik Batı ticari kapitalizminin pazarı olan Osmanlı toplumunda sanayi işçisinin oluşamayacağı da doğaldı. Proletaryanın oluşmadığı, güçlenmediği ve örgütlenmediği bir toplumda emekçi sınıfların gelişimi Batı'da ayrı bir çizgi izleyecekti. Osmanlı toplumunda işçi sınıfı, köyden büyük şehirlere çalışmak için gelen köylüler ve yabancı sermayenin kurduğu fabrikalarda çalışan işçilerden oluşan dağınık ve güçsüz gruplardı. Köylüler, dirlik sahibi denilen asker-memur karışımı yetkilerle donatılmış feodal beylerin tarlalarında çalışan reayalardır. Mültezimlerin halkı ezen ve sömüren vergi düzenleri altında yaşayan toprak emekçileri de dağınık ve örgütsüzdürler. Merkezi otorite ve teokratik yönetimin yarattığı dinsel dokunulmazlık, devlete yüce bir kişilik vermiş, halk kendi üretim gücünü yabancılaşan kaderci bir eğitimle yetiştirilmiştir. İstanbul'un yaşadığı lale devirleri, tanzimatlar, meşrutiyetler, Anadolu halkını ve Türk köylüsünü etkilememiş yüzeysel devrelerdi. Kurtuluş Savaşı başladığında vergi adaletsizliklerinden, Balkan ve dünya savaşlarından bezmiş ve yılmış bir köylü sınıfı kendi kader çizgisi dışındaki olayları çaresiz beklemekteydi. Tanzimatların, meşrutiyetlerin içi boş kavramları, ittihatçı, ihtilafçı çekişmeleri ve kanlı olayların köy yaşantısına hiçbir etkisi yoktu. Kurtuluş Savaşı sonrasında işçi ve köylüler güçsüz, örgütsüz ve dağınıktılar. Yüzyıllarca sömürülmüş, kendisinden barışta vergi vermesini, savaşta ise şehit olması istenmiş, sınıfların kendi yarınları için savaşa girmeleri de beklenemezdi. Kurtuluş Savaşı tamamlandığında böylesine yılgın ve perişan bir halk, milyonlarca borç genç Türkiye'yi bekliyordu. Hasta adam böyle bir miras bırakmıştı. Düşünce ortamı. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten milliyetçi subayların etkilendikleri düşünce ortamı, ikinci meşrutiyetle ortaya çıkmıştır. Garpçılık, İslamcılık, Türkçülük, meslekçilik ve sosyalizm akımları İstanbul'un aydın çevrelerinde tartışılmaktaydı. Bu akımlar düşünce akımlarından çok edebiyat akımlarına benzemekteydi. Toplum yapısının gözlemine dayalı ulusal çözüm yolları aranmış ve tartışılmış değildi. Osmanlı aydınlarının kafaları Batı kültür egemenliğini yansıtan köksüz ve yabancı kültürle doluydu. Edebiyatta, şiirdeki Batı taklitçiliği düşünce akımlarını da etkiliyordu. Milliyetçi subaylar Osmanlılığa karşı gerçek çözüm yollarıyla yetişecek yerde coşkun şiirler, anlamsız kavramlarla yaşatılmak istenen bir kültür dünyası ile kuşatılmışlardı. Sınıfların güçlenip örgütlenmediği toplumlarda sosyalizm akımlarının dar çevrelere özgü bir salon kültürü olduğu da bir gerçektir. Meşrutiyetin getirdiği siyasal suikastler ve çekişmelerle dolu düşünce ortamı böylesine yüzeysel ve kısırdı. Halkın öz sorunlarıyla ilgili hiçbir tartışma ve teori milliyetçi subayların yararlanmalarına açık değildi. Kurtuluş Savaşı'nın önderleri yasaklarla ve yanlışlarla kuşatılmış bir düşünce ortamında yetişmişlerdi. Köylü efendimizdir. Atatürk bir Sovyet diplomatı ile yaptığı görüşmede işçi ve köylü sınıfları konusunda şunları söylemektedir. Türkiye'de işçi sınıfı yok çünkü gelişmiş bir sanayi yok. Bizim burjuvazimizi ise henüz burjuva sınıfı haline getirmek gerekiyor. Ticaretimiz çok cılız çünkü sermayemiz yok. Yabancılar bizi eziyor. Sizin Rusya'da mücadeleci bir işçi sınıfı var. Ona dayanmak mümkündür ve ona dayanmalıdır. Bizde işçi sınıfı yoktur ve köylüye göre ağırlığı azdır. Sizde endüstri gelişmiştir, bizde yok gibidir. Atatürk'ün bu sözleri onun gerçekçiliğini yansıtmaktadır. Örgütlenmiş ve bilinçli bir işçi sınıfı siyasal mücadeleye girmedikçe sosyalist bir düzen kurmaya imkan yoktur. Atatürk bu gerçeği görerek köylüye ağırlık verilmesini ileri sürmektedir. Köylüye ağırlık vermekse yine köyden gelen bilinçli toprak dağılımı istemleriyle gerçekleşebilir. Köylüden bu yolda bir istek ve mücadele arzusu da gelmiyordu. Üstelik Kurtuluş Savaşı böyle bir toprak dağılımına karşı olan eşrafla kazanılmıştı. Atatürk'ün halkçılık anlayışını kanıtlayan ilk girişimi 1925'te ahşar vergisinin kaldırılmasıydı. Henüz 1921 yıllarında Ereğli'de çalışan işçilerin sosyal güvenliklerini sağlayan bir yasa kabul edilmiştir. 1936 yılında ise iş kanunu yürürlüğe kondu. Mültezimlerin tütün reisliğinin kaldırılması, ormanların devletleştirilmesi, köylerin birleştirilmesi yolunda çalışmalar yapılması, zirai kombinaların kurulması, toprak reformu ve köy enstitüleri birbirlerini tamamlayan halkçılık hareketlerinin halkalarıdır. Bu arada Ziraat Bankası'nın güçlendirilerek üreticiye kredi sağlama hizmetlerinin devletçi bir düzene bağlanması da bu halkçılık anlayışının uygulamasıdır. Bu devrimci hareketlerin hiçbiri tabandan gelen isteklerle yapılmış ve başarılmış değildir. Atatürk, her türlü olumsuz koşula ve özellikle Kurtuluş Savaşı'nı yürüttüğü tutucu memur ve eşrafa rağmen köylünün hayat koşullarını değiştirmek için çabalıyordu. Bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesinde devletin sınırlı olanaklarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Devletin gelirlerinin büyük kısmı düyun-u umumiye borçlarına ayrılıyor, köylüye yol, ışık, okul, hastane götürecek olan mali olanaklar Osmanlı borçlarına ödemeye harcanıyordu. Hiçbir devrim birkaç yılda halk kitlelerinin yaşayış koşullarını değiştiremez. Atatürk'ün halkçılık anlayışı, köylünün efendiliğini amaçlayan bir devrimin ana hedeflerini göstermektedir. Atatürk'ten bize. Atatürk'ün halkçılık anlayışını Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal koşullarla karşılaştırmak gerekir. Bugün ilk bakışta görülen gerçek işçi ve köylü sınıflarının bilinçlenip kendi sınıfsal çıkarları için savaşa girmiş olmalarıdır. Kemalizmin amaçları bu gerçeğe göre yeniden değerlendirilmelidir. Artık devrimci uyanış, gerçekçi bir devrim yolu izlenmesine elverişli koşulları beraberinde getirmiştir. İşçi, köylü ve asker sivil aydın kenetlenmesine dayalı bir devrimci birleşim, Kemalizmin sosyal amaçlarını gerçekleştirir. Bu yapılmadıkça, 20. yüzyılda daha nice yıllar kaybederiz. 1920 yılında Atatürk'ün devrimci bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt şunları söylüyordu. Efendiler, memleket demek, o memleketin iktisadiyatı demektir. Hiçbir zaman o memleketin yalan yanlış politikacısı demek değildir. Fakat o memleketi sapanıyla, elindeki o mübarek çekiciyle çalışan demircisi, çiftçisi temsil eder. Zavallı halk kanuni esasilere rağmen esirdir. Yine inlemektedir, yine aç sefildir. 50 yıl önce söylenmiş bu sözlere bugün de katılmanın acısı devrimci aydınların, utancı ve sorumluluğu ise Atatürk'ten sonra Türkiye'yi yönetenlerindir. Cumhuriyet 15 Kasım 1970. Milli İstihbarat Örgütü ve Anayasa. Her siyasal düzen kendi yapısı içinde polis örgütlerine yer verir. Siyasal düzenlerle polis yetkilileri arasındaki ilişkiler devletin demokratik yapısını belirler. Bu ilgiler hukuk devleti ile polis devletini ayıracak temel ölçülerdir. Bu hukuk devletinde sınırsız yetkilerle donatılmış polis örgütlerine yer verilemez. Devletin her yetkisi gibi polis görev ve yetkileri de demokratik denetime açık olmalıdır. Gizlilik ancak polis devletlerine özgü yönetim koşuludur. Demokratik düzen açık rejim demektir. Bu açıklığın tüm ilişkilerde egemen olması gerekir. Anayasa kuruluşları demokratik güvencelerle işlerken kamuoyunun gelişimini polis örgütleriyle engellemek, basını, devlet kurumlarını, örgütleri ve kişileri polis aracılığıyla izlemek tam anlamıyla bir faşist düzen kurmak demektir. Son günlerde ortaya çıkartılan Milli İstihbarat Teşkilatı belgesi dolayısıyla konunun yakından incelenmesi gerekmektedir. Önce bu örgütün yapısı üzerinde duralım. Yapısı. Milli İstihbarat Örgütü, parantez içinde 6 Temmuz 1965, tarih ve 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile kurulmuştur. Yasaların birinci maddesinde örgütün başbakanlığa bağlı olduğu belirtilmekte ve ikinci maddede ise bu örgütün organları sıralanmaktadır. Maddeye göre örgüt 6 daireden oluşmaktadır. Bu daireler Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Psikolojik Savunma Başkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği olarak sıralanmaktadır. Yasanın 3. maddesinde ise Milli İstihbarat Örgütü'nün görevleri şu şekilde tanımlanmaktadır. Devletin milli güvenlik politikası ile ilgili planların hazırlanmasında esas olacak askeri, siyasi, iktisadi, ticari, mali, sanayi, ilmi, teknik, biyografik, psikolojik ve milli güvenlikle ilgili istihbaratı devlet çapında istihsal etmek. Bu istihbaratı başbakana, Milli Güvenlik Kurulu'na ve gerekli resmi makamlara ulaştırmak, yaymak, istihbaratla uğraşan bütün daire ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, psikolojik savunma icablarını yapmak ve bu istihbarata karşı koymaktır. Örgütün görevlerini hüküm altına alan bu madde şu önemli cümleyle son bulmaktadır. MİT'e bu görevler dışında hizmet yükletilmez ve bu teşkilat devletin güvenliği ve milli politikası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. Demek ki Milli İstihbarat Örgütü'nün bütün yetkileri devletin güvenliği ve milli politikası ile ilgili istihbarat amacı ile sınırlıdır. Bu örgüte bu haber alma amacı dışında görev verilmesi, daha açık tanımla Milli İstihbarat Örgütü'nün iç politikada kullanılması, idare hukuk kavramı ile bir yetki gaspıdır. Devletin güvenliği yerine bir siyasal partinin çıkarlarını savunmak, açıkça görevin kötüye kullanılması demektir. MİT, Başbakanlığa bağlı bir müsteşar tarafından yönetilmektedir. Bu müsteşar, Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakan'ın inhası ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanır. Müsteşarlığa bir askeri şahıs atanırsa, bu asker kişi Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın denetimine bağlı tutulamaz. Milli Emniyet Hizmetleri, İstihbarat ve Psikolojik Savunma Başkanları, müsteşarın önerisi üzerine Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüldükten sonra Başbakan'ın inhası ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanırlar. Yasanın 16. maddesine göre MİT'in kapalı giderleri örtülü ödenek tertibinden karşılanır. MİT müsteşarı bu ödeneğin harcanmasından sadece başbakana karşı sorumludur. MİT personeli MİT'in kadrosuna bağlı memur ve hizmetlilerden Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli subay, assubay, sivil memur, erbaş ve erlerden ve örgüt emrinde özel görevler için geçici olarak çalıştırılan kişilerden oluşur. Ayrıca yasanın 2. maddesine göre genel ve katma bütçeli dairelerle iktisadi devlet teşekkülleri ve bankalarda yasanın tanımına göre kendilerine ihtiyaç duyulanlar, disiplin, izin ve sicil bakımlarından MİT'e bağlı kalmak, koşuluyla ilgili kurumlarda görevlendirilirler. 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda yabancı uzmanların bu örgütte görevlendirilmesiyle ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Devletin güvenliğiyle ilgili bir milli örgütte yabancı uzman çalıştırılmasının da mümkün olmaması gerekmektedir. Anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devletidir. Hukuk devleti her türlü devlet yetkilerinin denetlenebildiği bir düzen demektir. Anayasamız ayrıntılı biçimde temel hak ve özgürlüklere yer vermiş, düşünce özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, hak arama özgürlüğü anayasal güvencelerle korunmuştur. Anayasamız temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceğini, kamu yararı, genel ahlak, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi nedenlerle bile olsa bu özgürlüklerin özüne dokunulamayacağını belirtmektedir. Bu özgürlükleri kullanan hiçbir yurttaşın gizli polis örgütlerince izlenmesi mümkün olmamak gerekir. Bir takım yurttaşların Milli İstihbarat Teşkilatı'nca dosyasının tutulması, yani günlük tanımla fişlenmesi geleneksel bir polis yöntemidir. Türk Anayasa Sistemi'ne göre suç işleyenler hakkında hüküm verecek makamlar idari örgütler değil, ancak ve sadece yargı organlarıdır. Yargı organlarına bu nedenle bağımsızlık ve teminat tanınmıştır. Bir eylemden dolayı kovuşturulan yurttaş, bütün hukuksal olanaklarını kullanarak kendisini savunabilmektedir. Buna karşı, hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı'nca dosya tutulan bir kişi, her türlü savunma hakkından yoksundur. Bu raporlar, ilgili yurttaşların çalıştıkları kurumlara yollanmakta, tayin ve terfi işlemlerinde, askeri görevlerinde ve yurt dışına çıkışta bu dosyalar işlemlere dayanarak olmaktadır. Konunun bir de demokratik gelişim açısından yorumlanması gerekir. Türkiye 10 yıldır bir özgürlük ortamında yaşamaktadır. Bu 10 yılda yasaklar ve değişmez değer yargıları yıkılmıştır. Bu süre içinde birçok yasak sürdürülmeye çalışılmış, ceza kanunu, polis vazife ve selahiyetleri kanunu, cemiyetler kanunu, pasaport kanunu, sansür nizamnamesi gibi antidemokratik, tek parti kuralları uygulanmak istenmiştir. Bu yasaların uygulanışı kendi içinde çelişmeler yaratmış ve anayasal ilkelerle tek parti devrinin kuralları arasında sosyolojik çatışmalar baş göstermiştir. Sosyal gerçeğin dinamizmi hukuk kurallarını aşmış, toplum demokratik gelişme süreci içine girmiştir. Bu 10 yılda öyle ceza davaları olmuştur ki, söylenen bir sözün, yazılan bir satırın suç unsurları taşıyıp taşımadığı hepsi yüksek öğretim yapmış savcılar, yargıçlar ve üniversite profesörlerince tartışma konusu olmuştur. Böylesine bir ortamda bir yurttaş hakkında dosya tutulurken acaba hangi sosyal bilim uzmanlarından, hangi büyük ceza hukukçusundan yararlanılmaktadır? Bir yurttaşın komünist, faşist, sosyalist, sosyal demokrat olduğuna kim nasıl karar verebilmektedir? Tutulan her dosya bir yurttaşı devlet organları önünde en büyük suçların tanıkları olarak damgalamaktadır. Bir kimsenin mahkum oluncaya kadar masum sayılacağını belirten masumluk karinesi bunca demokratik gelişimlere rağmen Türkiye'de henüz yürürlükte bile değildir. MİT tarafından haberleşme özgürlüğünün ortadan kaldırılması Posta, Telgraf, Telefon Genel Müdürlüğü eliyle gerçekleştirilmektedir. PTT yetkililerinin bu eylemleri açıkça Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan memuriyet görevini kötüye kullanma suçudur. Ayrıca bu eylem idare hukuku ilkelerine göre hizmet kusuru olarak tanımlanan bir idare kusurudur. Mektuplarının okunduğunu ispat eden yurttaşların PTT aleyhine tam yargı davası açmaları mümkündür. Sonuç: 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 3. maddesine göre bu örgütün devletin güvenliği ve milli politikası dışında hiçbir amaçla kullanılmaması gerekir. Devletin kamu görevini yürütmekle görevli organları bir siyasal partinin çıkarlarının korunması için kullanılırsa bu organları devlet organları olarak nitelemeye imkan yoktur. Türkiye cinayetlerin işlendiği, suikastlerin düzenlendiği bir siyasal devrededir. Türkiye'nin bütün sorunları gibi milli istihbarat sorunu da bir devrimci yönetimle çözümlenecek. Kimlerin Türk halkının çıkarlarını savundukları o zaman anlaşılacaktır. Biz polis dosyalarına değil, tarihin yargısına inanıyoruz. Cumhuriyet, 3 Ocak 1971. Ayrım sonu.